Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hukuk Saati başladı. Türkiye'de saatimiz 14'ü 6 dakika geçiyor. Yapımcımız Kadri Şener, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki 35 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Türkiye'de noterlerden, yurt dışında konsolosluklardan verilen vekaletnameler ve hukuki sonuçlarını konuşacağız. Konuklarımız Avukat Bedrettin Can Molat ve Avukat Eyüp Sabri Can Molat olacaklar. Bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarisor.blogspot.com. Avukat Bedrettin Can Molat, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk İpek Hanım.
Avukat Eyüp Sabri Can Molat, sizler de hoş geldiniz efendim.
Sağ olun, hoş bulduk.
Türkiye'de noterlerden, yurt dışında da konsolosluklardan verilen vekaletnameler ve hukuki sonuçlar bu haftaki konumuz. Dinleyicilerimiz hem bu konuyla ilgili sorularını bizlere iletebilirler, hem de hukukla ilgili tüm sorularını paylaşabilirler, yazabilirler, telefonla arayabilirler. Efendim ilk soruyla başlayalım konumuza. Aynen. Vekaletname nedir ve niçin verilir?
Evet.
Sabri Bey, sizinle başlayalım bu hafta.
Hayatımız boyunca keşke her işe yetişebilsek.
Evet.
Ama ne yazık ki artık zaman bizi her işe yetişmemize yetmeyecek kadar kısa bir süre içerisinde tükeniyor. Böyle olunca bir de her işi bizim kendi halletmememiz de mümkün değil. Bazı işler biraz nitelikli işler oluyor, vakit istiyor, o konuda bilgi, beceri, ilgi istiyor. Böyle olunca aslında insanların sosyal bir varlık olmasının altında yatan yegane sebep bir arada yaşaması. O kolektif yaşamanın getirdiği sonuçlardan bir tanesi de iş yükünü paylaşmamız. Bugün bizi dinleyenlerle paylaşacağımız vekaletname konusu bu: üzerimizdeki iş yükünü hukuksal platformda, hukuksal zeminde nasıl paylaşırızın cevabının resmi ve somut örneği. Nasihatname gibi algılanabilir değil, vasiyetnameden de farklı vekaletname. Bu da bir iş. Bir yetki belgesi Bedrettin Bey'in deyimiyle. Yani evet, bir insana şunu yap, benim adıma bu işi çöz için verdiğimiz bir yetkilendirme. Bu yetkilendirme, düşünelim şimdi, ne kadar çok alanda kullanılabilir. Öyle ki yaşlı olanlar bize kendi işlerini, örneğin bankadan emekli maaşının çekilmesi için, kendisi adına bir başka verginin yatırılması için, bu ya da
alım satım
işlerinde bunu bizim adımıza yap demek için bir kere yaşlıların çok sık kullandığı bir şey. Neden? Kış günleri, şimdi her ne kadar Ankara'nın havası bugünlerde biraz yazı aratmasa da bundan bir hafta önce kar vardı. Yanılmıyorsam pazartesi günü gene kar var. Öyle bir dönemde bir yaşlının dışarı çıkıp da kendi işlerini kendi başına halletmesi hem riskodur hem de bir sıkıntı yaratacaktır. Böyle olunca vekaletname, yani yetki belgesi, orada ona çok büyük bir kolaylık sağlar. Bunun dışında yurt dışında bulunanlar bazı uzmanlık gerektiren işler için yurt dışından Türkiye'ye vatana gelmek her ne kadar artık global dünyada çok ekonomik ve hızlı olsa da her zaman mümkün değil. Böyle olunca yurt dışında olanların, örneğin bir avukata bir işini vermesi için bir vekaletname veriyor. En basit örneği. Ya da Türkiye'deki akrabalarına diyor ki benim köydeki pancarımı sat, ekinimi sat, oradan gelecek geliri benim banka hesabıma, benim adıma yatır. Benim banka hesaplarımdaki parayı yıllık şu kadar değerlendir. Şuradan bir araba al, ev al. İşte bunlar da uzmanlık gerektiren ya da sırf canı istediği için öyle verilebilen bir vekaletname türü. Yine bir uzaktan kumanda aleti gibi görebiliriz. Nasıl televizyonu artık hiç yerimizden kalkmadan kullanıp açabiliyorsak. Bu da onun gibi bir şey. Verdiğimiz iş konusunu bizim vekalet verenimiz vasıtasıyla çözmemizi, yaptırmamızı sağlayan bir şey. Peki hiç istisnası yok mu? Örneğin evlenme. Evlenme, yani o iyi günde ve kötü günde diye sorduğumuz soru sadece şahsın kendisi cevaplayabileceği bir sorudur. Benim adıma boşayı bir avukat vasıtasıyla çözebilirsiniz ama boşanma için vekaletname de özel vekaletnamedir. Ama benim adıma evlen diyemezsiniz. Onun dışındaki her türlü işi yaptırabilirsiniz. Çünkü evlenme çok mukaddes ve şahsi bir konu.
Bağlı bir konu. Evet. Bedrettin Bey, konuya sizinle devam etmek istiyoruz ama iletişim yollarımızı bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Bizlere ulaşmanın iki yolu var. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Efendim, telefon aracılığıyla ulaşabileceğiniz gibi elektronik posta yoluyla da sorularınızı iletebilirsiniz. hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Noterde vekaletname verirken nelere dikkat etmek gerekiyor Bedrettin Bey?
İpek Hanım, işin önemli tarafı burası. Nedeni şu: vekaletnameler yetki belgesi dedi biraz önce Sabri Bey. O zaman biz kendimiz yazarız, bir kağıda imzalar veririz. Bu da bir yetki belgesi diye düşünülebilir ama böyle değil. Vekaletnameler Türkiye içerisinde mutlaka noterlerden verilir. Mutlaka. Türkiye dışındaki vatandaşlarımız da konsolosluklarda verecekler. Konsoloslukların içinde biliyorsun birçok bölüm var. Bunlardan bir tanesi de noterlik yapan bölümdür. Bizim Türk vatandaşları konsolosluğa gidip ben şu konuda vekaletname vermek istiyorum dediği zaman oradan verebilir. Bir sorun yok. Aynen bizim noterler gibi görev yaparlar. Verilen yer burası. Şimdi vekaletname verilirken nelere dikkat etmeli diyoruz? Bu çok önemli. Çünkü insanlar bazen bu konuda hazırlıksız da gidiyorlar. İşin biraz da kültürü olmayınca sanki markete gider gibi burada zeytin peynir alır gibi düşünüyor. Bu öyle bir şey değil. Burada gidecek olan insan daha notere hiç gitmeden bence şöyle düşünmesi lazım. Demeli ki ben ne işimi yaptıracağım? Öyle ya, hangi konuda yetki vereceğim?
Önceden bunu bir kere plan yaratmış
bilecek. Mi? Evet. Birincisi bu. İkincisi, eğer yapacağı, yaptıracağı bu işi kendisi mümkün oluyorsa, yapabiliyorsa kendi yapmalı. Bu çok önemli. En güzeli o aslında. O kurda sormuşlar ya, senin boynun niye kalın deyince bir cümle söylüyor kurt. Diyor ki ben kendi işimi kendim yaparım da ondan diyor. İnsanlar da gerçekten kendi işini kendi yapıyorsa yapacak. Eğer yoksa, yapamıyorsa, o zaman birine vekaletname verecek. İşte bu vekaletname vereceği kişiyi tanıyor mu? Veya güvenilir insan mı? O işi yapabilir mi? Bunlar hep önemli. Vekaletname vermekle bitmiyor ki. O işi yapabilir mi? Yaptıktan sonra yaptığı o işin hesabını, kitabını bana verebilir mi? Bütün bunları ne yapması lazım? Hesaplaması lazım. Burada noterlerimizin de vatandaşlara vekaletname çıkartırken yardımcı olması lazım. Demeli ki kardeşim, sen bu vekaleti ne için veriyorsun? Nerede kullanacaksınız demeli. Yoksa şimdi bol bol yazıyorlar. Diyor ki geniş olsun, geniş olsun diyor adam. Ya geniş olsun ama bana lazım olanı verelim, öyle ya. Şimdi lazım olmayan şeyler için ben niye yetki veriyorum? Bir, ikincisi de şöyle bir rahatsızlık var benim kendi tecrübelerime göre. Noterlerde de oluyor bu zaman. Diyor ki kardeşim diyor, burada korkulacak ne var diyor. At şuraya bir imza, at buraya bir imza. Zaten o imzalar insanların başını yakıyor.
Hemen oldu,
o imzalar evet insanların hayatını karartıyor. Hı hı. İmza öyle sağa sola, hani insanların resim imzalar gibi imzaladığı imzaya benzemez. O imzalar insanları ne yapar? Bağlar. Noterler böyle yapmalı. Bir üçüncü konuda uzatmak istemiyorum ama bir örnek de vermek istiyorum. Benim Gayrimenkul Satış Vaadi Davalar diye 600 sayfa bir kitabım var. Çok önemli. Orada şöyle, iki kişi gidiyor. Satış değil bakın İpek Hanım, satış vaadi deniyor buna. Tapu da değil, noterde yapılabiliyor. İki kişi diyor, gidiyor mesela, ben diyor dairemi diyor filana sattım. O da diyor ki evet ben de satış vaadini aldım. Paralar pullar veriliyor. Hadi asmaltık diye gidiyor. Şimdi özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımız şöyle düşünüyor. Diyor ki ya bu noter resmi bir yer. Bu resmi olan yerde biz de resmi bir işlem yaptık. Resimlerimizi yapıştırdılar. Mühürleri vurdular. Öyleyse bizim yaptığımız bu işlem, bu belge mutlaka tapuya gider, tapuda da belli olur diyor. Noterin böyle bir görevi yok. Onu vatandaş kendi gidecek, bizzat tapuya tescil ettirecek. Şimdi bunu söylemediği için noterler, kusura bakmasınlar, çoğu böyle yapıyor. Diyor ki hayırlı olsun kardeşim, hadi güle güle filan. Ya hayırlı olsun da bir cümle söyleyeceksin Allah için, bir cümle. Kardeşim diyeceksin, hayırlı olsun ama biz bu noterde yaptığımız işlem burada kalıyor. Sen bunu götürüp tapuya bir tescil ettir dese bitecek. Şu cümleyi söylemediğiniz zaman aradan 3-5 sene geçiyor. Bu noterde işlem yapan bir bakıyor ki bunu başka yerine satmışlar. Ali almış, veliye vermiş. Yahu kardeşim bu nasıl iş diyor. Nerede devlet, nerede memleket? Bu işler onun için çok önemli İpek Hanım. Herkes dürüst olacak. Herkes dürüst olacak. Sen orada o işi yapıyorsun, noterlik harcını alıyorsun. İki cümle söyle. Herkes bilemez ki bu işleri. Uzatmayayım. Vekaletname ciddi iştir. Ciddi iştir öyle. At buraya bir imza, at şuraya bir imza ile olacak iş değil. Biraz sonra zaten detaylarına gireceğiz efendim.
Evet. Bugünkü konu oldukça önemli. Vekaletnameler, evet, konusunu konuşuyoruz dinleyicilerimiz. Sizlerin de sorularınızı, katkılarınızı bekliyoruz. Artı 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Sabri Bey, vekaletnameler dedik. Çeşitleri var mıdır? Varsa bunları kısaca açıklar mısınız?
Hukuk çok geniş bir ilim mutfağı. Bu mutfakta hemen hemen her yemek türünün mutlaka birçok çeşidi oluyor yani. Öyle olunca vekaletnamelerde bir grup, bu grubun içerisinde birçok çeşidi var. Çünkü çeşitliğin altında yatan sebep buna ihtiyaç var. Yani bir tane vekaletname türü insanların bütün ihtiyacını karşılamak için yetersiz kalabilir. Öyle olunca çeşitlerini sayabiliriz. Özel vekaletnamelerle başlayalım. Adı üzerinde sadece belli bir iş için verilen. Yani bunun dışında o vekaletnameyle hiçbir şey yapmanız mümkün değil. Örneğin otomobil alma satma vekaletnamesi gibi. Şimdi bugün Türkiye'de sadece yanılmıyorsam İstanbul'da 3,5 milyon otomobil var trafikte. Ankara'da 1 milyona yaklaştı.
Türkiye'de 19 milyon diye.
Türkiye'de 19 milyon. Evet. Ve her gün bu çok ciddi bir skorla artıyor. Evet. Ankara'da her gün 400 araç trafiğe çıkıyor. İstanbul'da bu 2000'in üzerinde. Bunun anlamı şu. Herkes gidip bizzat kendisi almadığını düşünürsek her gün sadece İstanbul'daki noterlerimiz trafikteki araçlarla için neredeyse 1000'in üzerinde vekaletname çıkıyor. Yani bugün bizi dinleyen insanlar sadece otomobil alıp satımındaki bu özel yetkili vekaletnameyi konu edecek olsa Türkiye'de günde binlerce çıkıyor demektir.
Evet.
Böyle olunca bu otomobille ilgili konuda çok ciddi bir skor. Genel vekaletnameler. Genel vekaletnameler nedir? Örneğin avukatlara verilen vekaletnameler.
Evet.
İşte benim davama bak, icra takibimi yap, babamdan kalan mirası bölüştür. Ondan sonra ailemde başka şeyler varsa onların sorunlarını gider.
Daha geniş
böyle olunca
yetkiler
her gibi. Derde deva ilaç gibi. Bu iyi bir şey, tanımlama. Hı. Bu genel vekaletnameler davalar ve takipleri için verilir. Genelde de noterlerde hazır matbu formdur. Sizin TC kimlik bilginiz, diğer adres bilgileriniz ve kimlik tespitiniz yapıldıktan sonra otomatik çıkar, imzalar alırsınız. Onun dışında üçüncü tip resen yapılan düzenleme vekaletnameler. Bunları noterler teker teker nakış gibi kendisi
yazar.
Düzenleyerek, yazarak yaparlar. Bu vekaletnameleri resimli olur. Yakışıklı bir fotoğrafınızı, güzel bir resminizi koyarlar. Bu resim ve fotoğraf işi de orijinaldir Türkiye'de.
Evet.
Ben bunu kendimden biliyorum. Benim şimdi üniversitede çekilmiş bir fotoğrafım vardı. Jön diyemeyiz ama hani bu kadar kel değildik en azından. Şimdi o resimde tabii üzerinden 16 sene geçmiş, 17 sene. O, bir de babamın çekildiği Bedrettin Bey'in bir fotoğrafı var. Saçlar simsiyah. Beni üniversiteye yazdırdığı gün velim olacaktı. İkimiz de gittik, birer şey çekildik, resim.
Evet.
Şimdi ben zayıfım, 85 kilo civarındayım. Saçlarım gayet yerinde, kaşa yakın. Bedrettin Bey'in saçlar simsiyah, o da biraz daha kilolu.
Evet.
Daha sonra benim avukatlık ruhsatım için aynı resmi götürdük. Beni tanıyamadılar. Ben olmuşum 120 kilo, 0.10'da 1 ton. Bedrettin Bey'in saçlar gördüğünüz üzere bembeyaz olmuş.
Yani hukuktan mezun ettik, biz de beyazladık bu sefer.
Şimdi böyle olunca vekaletnamelerde de mümkünse şuraya bağlamak istiyorum. Verdiğiniz resim birazcık da size benzesin. Yani bazı resimler var neredeyse adamın ilkokul fotoğrafı.
O konuda Sabri Bey şöyle
son
altı. Bu resimli olan vekaletnamelerde resim artık biliyorsunuz çok ucuz. Hemen hemen bütün fotoğrafçılarda anında çoğaltılıyor. Eskiden makaralı filmlerde banyosu yapılıyor, rütüşü yapılıyor. Vakit alıyordu. Şimdi öyle değil. Çok hızlı. Dijital makinalarla çok hızlı basılıyor. Resimin önemi bu. Gelelim süreli ve müddetli vekaletnamelere. Ben bunu çok önemsiyorum. Sebebi şu. Gene bu otomobil alım satımından yola çıkacak olursak bir galericiye vekaletname verirken şimdi ne diye veriyorsunuz? Buradaki iyileri tenzih edilirim ama kötü niyetli olanlar için açıklıyorum. Araba almaya, satmaya, benim adıma şunu yapmaya, bunu yapmaya. Ya bir tane otomobili alacaksın, adamla Kurban Bayramı'ndaki pazarlık yapar gibi kolu omuzdan çıkaracak şekilde pazarlığını yaptın. Belli bir fiyatta anlaştın o rayiç üzerinden, adama şimdi vekaleti verdin. Benim adıma şu arabayı benim üzerime geçir, al diye. 5 ay sonra bizi telefonda ya da işte internetteki blogumuza yazanlar oluyor. Aynı aracı adamın haberi yokken aynı vekaletnameyle bu sefer bir başkasına satıyor. Öyle olunca bu tip alım satım işlemlerinde para hazır, banka kredisi hemen çıkabilecek durumdaysa, araç geldiyse mümkünse 1, 2, 3 aylık verin.
Süreli verilebilir yani.
Bu kronometresi geri sayan, nasıl şu an yayınımızda süre eksiye doğru sayıyorsa, aynı onun gibi süre bittiği zaman vekaletinde ömrü bitiyor.
Yetki kalmadı.
Yetki kalmıyor. Son olarak konfeksiyon elbise gibidir bu vekaletnameler. Her insana hemen hemen bir şeyle uyar. Burada şunu söylemekte fayda var. Sadece avukata verilen vekaletnameler içerisinde boşanma vekaletnamesi fotoğraflı olur.
Evet.
Çünkü hakimler o fotoğrafa bakarlar. Aynı zamanda bu vekaletname içinde mutlaka boşanma yazmak zorunda. Buna dikkat etmekte fayda var.
Evet.
Efendim, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati devam ediyor. Konuklarımız avukat Bedrettin Can Bulat ve Eyüp Sabri Can Bulat bizlerle birlikteler. Türkiye'de noterlerden, yurt dışında konsolosluklardan verilen vekaletnameler ve hukuki sonuçları bu haftaki konumuz dedik. İletişim yollarını da bir kez daha sizlere izah edelim. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta yoluyla da sorularınızı yazabilirsiniz. hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Bedrettin Bey, vekaletname nasıl sona erer? Sona erme sebeplerini de sizden öğrenebilir miyiz?
Evet, şimdi vekaletnameyi verdik ama tabii bu ila nihaye devam edecek bir şey değil. En önemli sebeplerden bir tanesi, sona erme sebebi, azil ile diyoruz. Azil ne demek? Ben size yetki vermiştim, bu yetkiyi geri alıyorum demektir. Ama bunu geri alırken de şöyle, yani ben vekaleti elin ver bana vekaleti filan tarzında yapamayız da yine noterden yapacağız, noterden azilname. Azilnamede de hep ben şu tabiri kullanıyorum, noterler de onu çok kullanır tartışmaya girmemek için. Gördüğüm lüzum üzerine sizi azlediyorum. Bunun manası yetkiyi geri alıyorum. Lüzum, ben öyle düşündüm.
Aşkımız bitti yani.
Evet, bitti. Bir de bu azil ile verdiğiniz vekaletnameyi ne için vermiştiniz? Mesela ev alması için, arsa alması için vermişsiniz. Siz onu azlettiğiniz zaman onun tapunun haberi olmaz. Kötü niyetli olan gider vekaletnameyi koyar, gene alım satımı yapar. Onun için azilnameyi yaptığınız zaman hem vekilinizi azilnameye göndereceksiniz, noter bir oraya gidecek diyecek, iki ne iş için verdiyseniz, mesela tapuya, Çankaya Tapu Sicil Müdürlüğü'ne de dediğiniz zaman bu azilnameniz Çankaya Tapusu'na örnek olsun diye söylüyorum, gittiğinde azilnameler klasörü var orada, ayrıca oraya hemen konur. Bu şahıs gelir de buradan efendim bakın vekaletnamem var satacağım dendiği zaman ilk yapılacak iş, o şahısla ilgili azilname var mı yok mu? O demese bile oradan bulurlar. Derler ki kardeşim sen azledilmişsin. Bu vekaletnamenin yetkisi kalmamış der.
Geçerli.
Dolayısıyla azil yapanlara şunu tavsiye ediyorum. Efendim ben kendisini azlettim. Ya kardeşim tamam da ne iş için yapacaksan bir de o bir tarafa gönder. Başın ağrımaz. Doğrusu budur. İki, şimdi vekaleti veren nasıl azledip bunu sona erdiriyorsa vekil de istifa edebilir. Öyle ya. Biz vekaletname aldık diye ne olacak? Bazen bazı tatsızlıklar olur, beklemediğiniz durum olur, yapamazsınız. Onun da istifa etme hakkı var. Ama bunu yaparken vekil olduğu kişiyi sıkıntıya sokmayacak şekilde böyle tam dara getirip yaparsa olmaz. Üçüncüsü de ölüm ile de vekalet sona erer. Mesela vekaletnameyi bizim müvekkiller oluyor değil mi? Geçenlerde bizim bir müvekkilimiz vekalet vermişti. Allah rahmet eylesin. Öldü. Ölünce de vekaletname de ölüyor, sona erer. Tek istisnası vekaletname verilirken, İpek Hanım bunu çok az insan yapıyor, o da çok güvendiği insanlar için diyor ki, ben öldükten sonra dahi bu vekillik devam edecektir diyor. O olursa olur.
Özel yetkili.
Özel, ama o çok nadiren olur. Yani o çok güvendiği bir insana ben öldükten sonra da sen şunu şunu yap derse, genelde vekaletname şeyle ölümle biter. Biter, bu kadar basit. Hı hı. Şimdi akli dengelerin kaybetmesi. Vekil, hukuki ehliyetini kaybetmesi o zaman da biter. Son bir çarede vekaletnameyi veren iflas ederse o zaman iflas masası da yapıyor, devreye giriyor. Demek ki vekaletnameyi vermekle bitmez, bunun sona erme halleri var, ona da dikkat etmek evet. Lazım.
Efendim sohbetimize kısa bir ara verelim, evet. Aranın ardından yeni sorularla devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, hukuk saatine bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Hukukla ilgili her türlü sorunuzu bize iletebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Peki. Karabük'ten Murat Bey bize ulaştılar. Avukatlarımıza kendilerini bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyorlar. Sağ olsunlar. Efendim, dedik ki bu hafta Türkiye'de noterlerden, yurt dışında konsolosluklardan verilen vekaletnameler ve hukuki sonuçları sizlere anlatıyoruz. Avukat Bedrettin Canbolat ve Avukat Eyüp Sabri Canbolat konuklarımız. Yeni bir soruyla devam edelim Sabri Bey. Verilen vekaletname nasıl geri alınabilir ve bunun usulü, yolu nasıldır, nedir?
Şimdi vekaleti iyi niyetlerle verdik, bir iş için verdik, bir sebeple verdik. İş bitti, vekaletin ömrünü o işe bağladıysak vekalet bitiyor. Biraz önce Bedrettin Bey'in söylediği gibi azlettiysek o zaman bitiyor. İstifa ile bitiyor, ölüm ile bitiyor, ehliyetin kaybedilmesiyle bitiyor, iflas masasına işin devrolmasıyla vekalet bitiyor. Ama burada önemli olan azilname. Azilname nereden vermiştik vekaleti? Noter vasıtasıyla. Yani doğum hanesi noter. Bu bebeği nerede doğurdu? Noterde vekalet olarak konuyu ele alırsan. O zaman vekaletin defin yeri de gene noter üzerinden tebliğ edilecek. Gene noter karşı tarafa bu vekalet, yani telefon açıp da ben seni azletmiştim, elindeki vekaleti artık azlediyorum, bitirdim.
Hiçbir hükmü kalmadı diyemez.
Yok.
Azilname Bedrettin Bey'in söylediği gibi görülen lüzum için yeterli. Yani aranızdaki o belki nahoş olaylar gerçekleşti. Onların hiçbirisine gerek yok. Ancak nerede yapılacak iş ve onun makamı varsa, örneğin tapuda bir iş için verilmişti. Evet. Tapuya da bunu bildirmezseniz kötü niyetli vekalet sahibi olan insanlar o tapuda o işi sizin adınıza devam ettirip sizin aleyhinize sonuçlanacak maddi hasarlar doğurabilecek işler yapabilirler. O yüzden bu tapuya da gönderilmesi lazım bilgi için. Burada tebellü şerhi çok önemli. Asıl da hukukta her işin karşı tarafa tebliğ edilmesi çok önemli. Niye? Tebliğ olmazsa süre başlamaz. Bir kere bir haberi olması lazım. Gece rüyamda gördüm, bana vekaleti azletmiştin deyip de süreyi başlatacak hali yok. Böyle olunca tebellü şerhine dikkat etmemiz lazım. Aksi takdirde vekille tayin edilen işlerde vekil bu işi tebliği almadığı sürece devam ettirir. Aynı şekilde hatta şöyle bir örnek verelim. Avukatınızı azlettiniz. Pek istenilen bir durum değildir. Hem mesleki anlamda insan ilişkileri açısından, ama görülen bir lüzum üzerine avukatınızı azlettiğiniz zaman, avukatınız azledilmiş olsa dahi işin önemi gereği 15 günde avukatlığı yapmaya devam eder. Bunun anlamı şu: o arada yazılması gereken süresi içerisinde bir dilekçe varsa, beni azletmiş, ben de ona küstüm deyip geri çekilemez. Bir duruşması varsa bu duruşmaya girmek zorundadır. Bir kalem işi varsa bunu yapmak zorundadır. Böyle olunca vekille tayin edilen işlerde sadece azilname bile yetmiyor. Onun tebliğ edildikten sonra tebellü şerhinin olması ve 15 günlük sürenin geçmesi gerekiyor.
Bu gibi istisnaları da öğrenmek çok iyi olmuyor aslında. Bedrettin Bey, vekil olan kişi vekillikten ayrılabilir mi? Bu nasıl gerçekleşir?
Evet. Şimdi İpek Hanım, istifa konusu da çok önemli. Onu da biraz netleştirelim. Şimdi vekil olan insan tamam bir işi yapmak için almış olabilir ama çeşitli sebeplerle, mesela sağlık sebebiyle yapamayabilir. Veya asil bunu verirken doğru düzgün konuşmamış olabilir. Mesela ben kendimden örnek vermek istiyorum avukatlıkta. Bir müvekkil geldiği zaman ben görüşmemi yaparken oğlum da aynı şeyi yapıyor. Görüşme formumuz vardır bizim. Oraya tarih ve saat atarız.
Dakikada.
Dakikasını da atarız. O ne söylediyse aynen yazarız söylediklerini. Müvekkil olduğu için onun söylediklerine itibar ederek de dava açarız. Bize öyle söyledi müvekkilimiz. Çünkü bize her söylediğine git noterden bize belge getir diyecek halimiz
yok. Şahit getir.
Tabii. Evet. Ama şimdi davayı açtığımız zaman karşı taraf bir cevap verir, bir belge verir. Bizim müvekkilimizin söylediklerinin tamamen tersi. Bize doğruyu söylememiş. Şimdi o zaman ters bir durum da oldu. Ben hemen o zaman müvekkilimi çağırırım, derim ki gel kardeşim. Bak ben seninle şu tarihte, şu saatte, şu dakikada görüşme yapmışım. Aynen bana böyle söylemişsin. Mesela sen bana beyaz demişsin. Belgeyle sabit siyah. Niye bana yalan söylüyorsun? Beni niye aldatıyorsun? Ben senin hakkını arayacağım, öyle mi? Sen bana dürüst davranmazsan bu davanı nasıl yürüteceğim? Bir de benim meslek itibarım var. Öyle ya, senin yalanlarına, senin menfaatine ben şey olacak insan değilim ki.
Ortak olmak tabii zorunda değilsin.
Ben istifa ediyorum kardeşim. Buna haklı nedenlerle istifa edilir.
İlhassa boşanma davası.
Avukatlıkta çok olur bu. Müvekkil dürüst davranmadığı zaman onlar da bazen affedersiniz şöyle konuş. Bedrettin Bey diyor, ne olacak diyor, avukatsınız söyleyin yapın. Öyle şey olur mu dedim. Burada kiralık sattık falan yazıyor mu kardeşim? Öyle ya, böyle saçmalık olur mu? Ben bunun günahını vebalini nasıl ödeyeceğim sonra? Öyle. Onun için bu şekilde istifalar gerekebilir. İlla avukat olmaya da gerek yok. Bir akrabanız size emri vakı yapar. Şu işleri yapıver. Almanya'dan çok oluyor. Mesela eniştesine bir vekaletname veriyor. Diyor ki enişte diyor sen Türkiye'desin. Benim 5 tane de dairem var. Kiracıları al çıkar. Parasını al topla ver. Rica bana ver. Gönder bilmem ne. Bir sürü iş veriyor. Bir sürü masrafı var. Onları da kabul etmiyor. Kuruşuna kadar isterim diyor. Ya arkadaş diyor sen bana bir vekaletname verdin. Akrabayız diye. Çok büyük angaraya yükledin. Kusura bakma ben istifa ederim diyebilir. Uzatmak istemiyorum ama istifa böyle bir müessese. Avukatlıkta bir özel durumu var. Diyor ki avukat istifa ettiği tarihten itibaren 15 gün sonra istifası biter. Süresi biter. Çünkü mahkemeler kesin mehil veriyorlar, süre veriyorlar. Diyor ki mesela 10 gün içinde bütün deliller ibraz etmesini. Sen 5. günde verdiyse adamın davasını çok zarara sokarsın. Onun için avukatlıkta bu istifanın biraz özellikleri var. Uzatmak istemiyorum. Süremiz azaldı.
Evet. Efendim, vekil aldıklarının hesabını vermezse bu haklarımız hangi zamana kadar isteyebiliriz?
Vekaletnamelerin zaten bizi yurt dışında diye dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri açısından bence en can alıcı, en önemli noktalarından bir tanesi şu. Yurt dışındaki insanlarımız Türkiye'ye sadece genelde izin dönemleri gelebiliyorlar. O da belli aylar işte. O Eylül ayı falan oluyor. Artık eskisi kadar da sık gelemiyorlar. Öyle olunca Türkiye'deki kalan arsaları, malları, araçları, her tür bunların kira gelirleri, hasat gelirleri için buradaki tanıdıklarına, Türkiye'de ikamet eden yaşayanlara verdikleri vekaletnameler vasıtasıyla bu vekaletnamelerden gelecek parayı bekliyorlar. Ama şimdi böyle bir şey, yani insan olan her yerde hata ve ahlak dışı davranış da mümkün.
Var. Öyle olunca, evet,
öyle olunca şimdi örneğin vekil olarak prensip olarak vekil, müvekkiline hesap vermesi lazım. Yani bunu biz şöyle düşünüyoruz. Biraz önce Bedrettin Bey'in anlattığı örnekte nasıl görüşme formunda dakika saati niye yazıyoruz? Şu sebepten örneğin bir boşanma davasında size geliyor diyor ki eşim beni aldattı diyor. Biz ona dayanarak bir dilekçe yazıyoruz. Mahkemede bunu iddiasındayız. Bir video kaydı geliyor ki senin müvekkilin ortadaki aldatan. Şimdi öyle sizin inanırlığınızı kaybetmemesi lazım. Ceza davasında önce o başlatmıştı suçu diyorsun. Bir izliyorsun MOBESE kaydından. Oho iş tam tersi. Aynı şekilde vekil müvekkiline hesabı net ve açık vermesi gerekir. Bunun baştan yolu da şu. Temiz iş alırsanız temiz hesap verebilirsiniz. Yaptığı işleri de bildirmesi gerekiyor. Çünkü insanlar size güveniyorlar. Aynı şekilde alınan para alındığı tarihten itibaren 5 yıl içinde dava yoluyla istenebilir. Yani Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinleyenler yurt dışında Türkiye'de verdiğiniz vekaletnamelerden kaynaklanacak paraları 5 yıl içinde isteyin. Örnek evin satılması için Türkiye'deki amcaoğlunuza gönderdiğiniz vekalet. Amcaoğlunuz Konya Kulu ilçesindeki evlerden birini sattı. Aldı oradan bir 50 bin 100 bin euro. Bu sen hele bir gel bakalım öderiz diye de biraz üzerine oturdu paranın. Vermiyor. Vermeyince ne olacak? Size ait bir para onda kalmış oluyor. İşte 5 yıl içinde bu parayı faiziyle beraber iadesini mahkemeden talep edebilirsiniz. Buyurun. Vekaletsiz iş görmede ise alınan paralar 10 yıl içinde geri istenebiliyor. Örnek akrabanın evi kiraya vermesi gibi. Orada emlakçılık görevi yapar gibi evi kiraya veriyorsa böyle durumlarda da 10 sene içerisinde parayı isteyebilir.
Evet. Efendim vekaletnamelerin dilini konuşalım biraz da. Evet. Genelde hukuk dilinde yazılıyor. Vatandaşlar da anlamakta güçlük çekiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz Bedrettin Bey bu konuda?
Evet. Şimdi İpek Hanım bu hukukta olduğu gibi mesela tıpta da var. Ben bazen hani hepimiz ilaç alıyoruz ya. Bu ilaç neyin nesi, nasıl olacak, nasıl kullanılacak diye prospektüs diyorlar değil mi Onas abi? Bu daha iyi.
Ya hiç okumazsın sen.
Okurken de bile ne olduğunu anlamıyorum. Zaten bir kere karınca duası gibi yazmışlar. Ben hiçbir şey anlamıyorum ya kardeşim. Ben nasıl bu ilacı kullanacağım belli değil. Şimdi bizim vekaletnamelerimiz de biraz düzeldi artık. Eskiden onun gibiydi. Çok hukuki tabirler var. Mesela can alıcı nokta ahsu kabza tabiri vardır. Bak siz de hemen kaşlar değişti. Bu ne demek?
Ne demek?
Adam diyor ki şimdi ahsu kabız. Ya Bedrettin Bey kabızlıkla ne alakası var? Ya bu kabızlık falan alakası yoktu. Bu para çekme yetkisi. Bakın para çekme. Bu kadar basit.
Neden Türkçesini kullanmıyorsun?
Tabii. Şimdi böyle şeyler var. Bir ikincisi de aldığı zaman tabii çok fazla bilgisi olmayan, haklı olan insanlar anlamadık ki diyor. Okusam bile anlamadım diyor. Mesela ben bazen biraz müvekkillerde haşlıyorum. Eşim bana kızıyor. Mesela şimdi bir hanım geliyor. Miras paylaşılması için her türlü vekaletnameyi vermiş. Ama her şeyi. Bir de bakmış bir miras paylaşılmış geliyor şimdi. Recep'in Bey bu nasıl oldu anlamadım. Niye anlamadım? Bak vekaletnamem var, hepsini yapabilir demişsin. Onlar da maşallah yapmışlar. Vallahi ben hiç anlamadım. Nasıl oldu? Uykuda mıydın kardeşim sen o zaman diyorum. Şimdi çok zor. Bu vekaletnameyi ya kendine biri anlatacak, niçin alındığını, verildiğini veya anlamanın yolunu bulacak. Yoksa bu bizim toplumumuzun çok kötü bir huyu İpek Hanım. Çok kötü. Çok yuvalar yıkılıyor bundan dolayı. O çok sinirleniyorum. Ya at şuraya bir imza kardeşim. At, ne var burada bu kadar korkuyorsun filan. İleride belki imza, mühür ve parmak izini de konuşacağız burada. At şuraya bir imzalardan çok insanın başı yanıyor. Ben şaka olsun diye burada eşimle şeyi anlatırken, boşanmaları filan, evlenmeleri. Biz evlenirken bir imza attık, 40 senedir ayrılamıyoruz kardeşim deyince ne oluyor diyorlar. Yani bak bir imza insanı nasıl bağlıyor. Onun için şakası yok. Lütfen dikkat edelim verirken alırken.
Evet. Artık süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Evet. Sabri Bey, şimdi mesleki tecrübelerinize dayanarak vekaletname konusunda son olarak neler paylaşmak istersiniz bizlerle?
Vallahi bir kere okumadan hiçbir şey imzalamayın. Prospektüs konusuna değindi Bedrettin Bey. Hakikaten doğru. Örneğin annem Ferruh Hanım'ın ilaçlarının bir tanesinin arkasında nörolojiyle ilgili bir ağrı ilacı, ağrı iş makinesi ve dorse kullanmasın yazıyor. Annem de nüktedan dedi ki oğlum bugün işe gitmeyin, dorse kullanmayacakmış dedi. Yani şimdi öyle bir şey ki ilaçların böyle yan etkileri var. Aynı şekilde vekaletnamelerin ve hukuksal eylemlerin yan etkileri yok mu? Var. Öyle olunca vekalet almak da vermek de çok ciddi bir iş. Yani bu bir aşk mektubu gibi böyle olsun versin hemen yapalım edelim, ne olacak bir şey değil. Evet. Her şey için yetki verirseniz her şeyinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden yaptıracağınız iş neyse o kadarcık yetki verin. Öyle ya, yani yetkileri bunun güvenle bir alakası yok ki. Türkiye'deki çok bütün mallarım.
Ben buyurun. Bir araya giriyorum da örnek vermek için çok şey yapıyoruz. Onu çok yapıyorlar İpek Hanım. Mesela bir adam bir dairesini satacak. Tamam mı? Veya bir arsasını satacak. Aynen noterde şöyle. Diyorlar ki vekaletname geniş olsun, geniş olsun. O zaman noter şöyle başlıyor. Diyor ki bak, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bana ait olan bilumum gayrimenkullerimin diyor. Ya arkadaş, ben burada bir tane ev satacağım, bir tane arsa satacağım. Sen benden öyle yetki alıyorsun ki varsa benim 15-20 yerde bir yerim, hepsini satacak hale geliyorsun. O zaman diyorum dur, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yapacağın ya şu. Benim Ankara'da şu ada parsel numaralı evimi, arsamı satmıyor. Bunu yaz kardeşim. Bütün Türkiye hudutları dahilin dediğin. Niye bu kadar büyütüyorsun dedim. Özür dilerim. Bu örnek çok önemli. Çok yapıyorlar.
Evet.
Çok.
Çerçeveyi iyi çizmek lazım.
Evet, doğru.
Sınırlamak
evet,
lazım.
O at şuraya bir imzalardan kurtulmak lazım. Çek verirken, bono verirken nasıl dikkat evet, ediyorsak şey vekaletnamede de aynı dikkate önemi almak lazım. Mutlaka bir kopyasını saklayın. Bizim arşivciliğimiz yok. Yani son bir dakikamız ama arşivciliğimiz yok. Biz her şeyi alıp atıyoruz bir tarafa. Bedrettin Bey bu konuda çok hassastır. Evin her yeri klasör. Ben ona göre biraz disiplinsizimdir ama yani mutlaka bir en azından dijital arşiv, cep telefonunda fotoğrafını çek, bilgisayarda bir hard diske yükle. Vekaletnamedeki yetki, örnek olarak son cümlem şu olsun. Elbise gibi olsun. Ne fındık yutmuş solucan gibi göbek kısmı ortaya çıkıp alt üst dar olsun ne de böyle çok peşmurde dursun. O yüzden mümkünse ne dar ne az yetki. Ne çok geniş, böyle sizi rahat ettirecek. Yeni bir elbise de aldırmayacak ama olan elbisenizi de kaybettirmeyecek çapta bir elbisemiz olsun diyorum.
Bu cümle vekaletname çok ciddi bir iştir. Hiç şakası yok. Çok dikkat edelim.
Çok teşekkür ediyoruz değerli konuklarımıza. Bedrettin Canmulat ve Eyüp Sabri Canmulat'la birlikteydik. Hukuk Saati'nin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Kadriye Şenel'di, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.